نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم فاستع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون صدق الله العظيم Güzel insanlar vardır tarihe geçmiş kitaplara geçmiş, bazıları bundan mahrum olmuş ama onların kitaplara geçmemesi onların güzelliklerinden bir şey eksiltmemiş. Güzel insanlar vardır, davaları için her şeyleriyle savaşmış, davalarının ne olduğunun farkına varmış ve bütün bir hayatı, bütün imkanlarını onun uğrunda kullanması gerektiğini anlamış insanlar. Değiştirmeyi düşündükleri sistemin ne kadar bozuk olduğunu anlamış ve getirmeyi istediği nizamın da ne kadar adil bir nizam olduğunu anlamış insanlar. Bu insanlar gece gündüz çalışırlarken, bu insanlar her şeylerini ortaya koyarlarken, kurmaya çalıştıkları nizamın, kurmaya çalıştıkları düzenin, insanı insan yapacak olan bir nizam olduğunun farkına varmışlardı. İnsanı hayvanlık mertebesine indirmiş olan batı nizamının, küfür sistemlerinin elinden insanları kurtarıp insan mertebesine çıkarmak için çalışmaları ve gece gündüz çalışmaları gerektiğini anlamış insanlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu insanların önde geleni olarak neleri değiştirmesi gerektiğini farkına varmıştı. Neleri değiştirmesi gerekiyor? Ve bunu başarabilmek için de ne kadar şecaata ihtiyacı var, ne kadar sabra ihtiyacı var, bunun farkındaydım. Çünkü o insanlara bütün hayatlarını değiştirmeleri gerektiğini söylüyordu. Bütün hayatını değiştir diyecekseniz siz insanlara her şeyi göze almak zorundasınız. Şecaat sahibi olmak, tabiri caizse yiğit olmak zorundasınız. Eğer siz insanlara zekatı emrediyorsanız, Allah size zekatı emretti diyecekseniz, ey zenginler sizin malınızdan fakirlerin hakkı vardır diyecekseniz, halbuki sizin muhatap olduğunuz insanlar da kendilerini fakirlerden üstün gören insanlar ise, onlarla beraber oturmayan, onlarla beraber konuşmayan insanlar ise ve hatta peygambere gelip de ey Muhammed sen bize insanların içinde anlatıyorsun, sen bize fakir fukaranın olduğu yerde anlatıyorsun, sen bize kölelerin, kadınların, çocukların olduğu yerlerde anlatıyorsun, halbuki sen bize özel mekanlarda anlatmalısın. Sen bize özel mekanlarda, özel günlerde, özel saatlerde anlatmalısın. Sen bizi kadınlarla, çocuklarla, kölelerle aynı kefeye koyuyorsun. Sen böyle yaptığın müddetçe biz seninle oturmayız, konuşmayız ya Muhammed demişlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların bu teklifleri üzerine belki onların hidayetine vesile olurum düşüncesiyle, belki onlarla özel mekanlarda konuşursam, belki sadece onlarla özel olarak konuşursam belki hidayet bulurlar, belki ebedi cehennemden kurtulurlar ümidiyle onların teklifini kabul etmek üzere idi ki Allah Azze ve Celle reddetti. Onların teklifini kabul edeyim mi etmeyeyim mi diye düşünürken Allah Azze ve Celle kendi Resulünü ikaz etti. Eğer böyle yaparsan sana azap tattırırız. Eğer siz İnsanları eşitliğe davet ediyorsanız, karşınızda eşitlik taraftarı olmayanları bulacaksınız. Eğer siz insanları zekat vermeye davet ediyorsanız, karşınızda zekat vermek istemeyen zenginleri bulacaksınız. Hatta bunun ne kadar önemli bir mesele olduğunu, para vermenin ne kadar zor bir mesele olduğunu, Efendimiz'e iman ettikleri halde, önce iman edip İslam'a girdikleri halde, Efendimiz'den sonra biz daha zekat vermeyiz diyen insanlara baktığınız zaman göreceksiniz. Biz zekatı sadece peygambere veririz, onun ölümünden sonra daha zekat vermeyiz diyen insanlar çıktılar. Mürtedler, dinden döndüler. Çünkü para vermek, mal vermek zordu. Çünkü Araplarda fakirleri ezmek ve fakirlerle beraber oturmamak, onlarla beraber yemek yememek adettim. Ve fakirlerle zenginleri aynı kefeye koyan bir dini kabul edemiyorlardı. Hatta Efendimiz Veda Hacı esnasında bir kabile reisi halktan birisinin, hatta köle olduğu rivayetlerde geçiyor, bir kölenin ayağına basmış, farkında olmaksızın köle onun eteğine basmış, çünkü kabile reislerin etekleri uzun olurdu. Ve o kabile reisi de o kendisinin eteğine basan köleyi dövmüş. Bunun üzerine o köle de Efendimiz'e gitmiş. Ey Allah'ın Resulü bana böyle böyle yaptı demiştim. Efendimiz de adamı çağırıp niye böyle yaptığını sorduğu zaman, adamın haksız olduğunu anladığı zaman köleye sen de ona vur demişti. Bizde kısas vardı, sen de ona vur. Bunun üzerine kabile reisi demişti ki ey Muhammed bu nasıl dindir? Bu nasıl dindir ki bir köleyle bir efendiyi aynı kefeye koyuyor? Bu nasıl dindir ki benimle onu aynı kefeye koyuyor? Bana bir müddet izin ver, düşüneyim demiştim. Efendimiz de ona izin vermişti. Düşün. Düşün, eğer bu dinden çıkmak istiyorsan çek git. Ama eğer bu dinde kalacaksan bil ki bu dinde herkes eşittir. Bil ki zenginle fakir eşittir. Bil ki köleyle efendi eşittir. Belki efendi köleye emreder, iş yaptırır ama onunla beraber yemek yer. Onun giydiği gibi giyinir. Kendi giyindiği gibi giyindirir. Bir köleye böyle olunca acaba bir patronla bir işçinin halini düşünürseniz o zaman işte siz insanları neye davet ettiğinizi anlayınız. Siz insanları İslam'a davet ediyorsanız biliniz ki karşınızda para vardır. Biliniz ki karşınızda makamlar vardır. Siz onlara makamınızı bırakın da gelin dediğiniz zaman o insanların buna tahammül edemeyeceklerini göreceksiniz. Efendimiz bunu anlamıştım. Diyordu ki ben eğer insanları böyle bir davaya davet ediyorsam muhakkak şecaat sahibi olmam lazım. Eğer dava ağır ise, dava insanların kaldıramayacağı, dava eğer insanların alıştıklarını değiştiren, bütün hayatlarını değiştiren, yalnız fikirleri değiştiren bir davadan bahsetmiyordu İslam. Bugün maalesef bakıyorum kendi hayatımda ve birçok Müslümanların hayatında gördüğüm şudur. Bizim fikirlerimiz değişti ama hayatımız daha değişmedi.
Bizim fikirlerimiz değişti ama hala hayatımız aynı hayattır. Aile hayatımız aynı aile hayatı. Evimiz aynı ev. İş hayatımızda aynı iş, aynı insanız. Daha evvel de emin sıfatını kazanamamıştık. Hala emin sıfatını kazanamadık. Müslümanlar emin sıfatını kazanan insanlar olmalıydılar. İslam geldi, insanlara öyle bir dava sundu ki bütün hayatlarını değiştirmeleri gerekiyordu bu davada. Bütün sevdiklerini değiştirmeleri gerekiyordu. İçki içiyorlardı, içkiyi bırakmaları gerekiyordu. Zina ediyorlardı, zinayı bırakmaları gerekiyordu. Onlar sadece lafta Müslüman olamayacaklarını anlamış insanlardı. Aşa adında bir bedevi, bir Arabi, Efendimizin peygamberlik iddia ettiğini duyduğu zaman Mekke'ye, peygambere tabi olmak üzere o niyetle gelmişti. Ve yolda şiir söyleyerek geliyordu. Araplarda böyle zamanlarda şiir söylemek adettir. Şiirinde böyle bir insan ortaya çıkmış ve ben de onun yanına gidiyorum. Öyleyse devemin ayaklarının ağrımasını aldırmam diyordu. Fakat Mekke'ye geldiği zaman dediler ki kendisine Mekke'nin müşrikleri, ey Ebu Yasir, sen biliyor musun Muhammed zinadan men ediyor. Zina haramdır diyor. O dedi ki benim ona zaten ihtiyacım yok. Ama dediler içkiden de men ediyor, içki içmeyeceksiniz diyor. Ha öyle mi dedi, onu biraz düşünmem lazım dedim. Onunla biraz alakam vardır dedim. Ben dedi bu sene tekrar geri gideyim öyleyse. Seneye belki gelir Müslüman olurum. Eğer belki içkiyi bırakabilirsem yahut da o zamana kadar peygamber içkiyi haram kılmaktan vazgeçersem belki o zaman tekrar gelir Müslüman olurum. Ve o sene gitti, o sene kendi şehrinde öldü. İnsanlar İslam'a girmekten korkuyorlardı. Çünkü İslam onlara içkiyi bırakacaksınız diyordu. Çünkü onlara zinayı bırakacaksınız diyordu. Çünkü onlara faizi bırakacaksınız diyordu. Tefeciliği bırakacaksınız. Her ne kadar faizle ilgili ayetler, ahkam ayeti olmak hasebiyle Medine'de gelmiş olsa da, Mekke'de faizin açıkça haram kılınması söz konusu değilse de, fakat şu bir gerçektir ki İslam'ın faiz gibi bir sistemi Mekke'deyken de lanetlemiş olması icap eder. Ve Mekke'deyken de İslam, insanların faiz yoluyla ezilmelerine, zulmedilmelerine müsaade etmemiştir. Onun için de faizi o zamandan karşı gelmişti ama belki son hükmü veren ayet Medine'de gelmişti. Fakat Mekke'de de Müslümanlar İslam devletleri yokken, henüz daha idareye hakim değil iken yine o zaman zarfında da gene onların içerisindeki zulümlere karşı geliyorlar. Tefecilikle savaşıyorlar. Kız çocukların diri diri toprağa gömülmesiyle savaşıyorlardı. Çünkü İslam doğduğu günden itibaren ta kıyamet gününe kadar zulümle savaşan bir din olmak için gelmişti. Ama Araplar için ise bunlar çok zor şeylerdi. Nasıl ki bugün bazı insanlar faiz ekonominin temeli olmuştur. Faizsiz bir ekonomi düşünemiyoruz diyorlarsa, aynı şekilde o günden insanlar faizsiz olmaz diyorlardı. Hatta bir zenginin, bir hoca efendi anlatıyor, bir zenginin iş yerine gidiyor, fabrikasına gidiyor. Zengin 5 vakit namazını kılan bir adam ve kapısının arkasında da seccadesi duran bir adam, duvara da Allah'ın dediği olur diye asmış bir adam, öyle bir levha asmış birisi olduğu halde. Diyor ki hocam, her şeyi anlıyorum, İslam'da namazı anlıyorum, zekatı anlıyorum, orucu, hacı anlıyorum, hepsini kabul ediyorum da. Fakat şu faizi anlayamıyorum. Bu faizin haram olmaması gerekirdi bence. Faizi anlayamadığını söyleyen bir namaz kılan zengin. İşte nasıl ki bugünün Müslümanı bilen bu lafı söyleyebiliyor ise, o günün Arabı bundan çok daha fazla faize bakmış, tamamen cahiliye bataklığı içerisinde asırlardan beri peygamber yüzü görmemişler. Fetret devri insanları, bu insanlar İslam'ı kabul etmekte elbette ki zorlanıyorlardı. İşte bu kadar büyük bir zorlukla karşı karşıya olan bir nesil, bir davanın elemanlarının şecaat sahibi olması gerekir. Bunlardan anlaşılmıştır ki bu davanın elemanları şecaatli olmalı, kahraman olmalıdırlar. Çünkü kahraman olmadıkları takdirde Çünkü eğer her birisi benden önce başkası ölsün dediği takdirde, ben ondan sonra öleyim dediği takdirde, Müslümanlar dünyada hakimiyetlerini tesis edemeyeceklerdir. Çünkü karşılaştıkları problemler büyüktür. Çünkü karşı karşıya oldukları düşmanlar güçlüdürler. Eskiden böyle kafirler diyorlardı. Müslümanlarla karşı karşıya gelen kafirlerden bir tanesi, kendisine sorulduğu zaman neden mağlup oldunuz? Diyordu ki tabii mağlup oluruz. Çünkü bizden birisi vallahi ben kardeşimden önce ölmeyeyim, o benden önce ölsün diyor. Halbuki bakıyorum Müslümanlara, onlar ise tam tersini söylüyorlar. Ben kardeşimden önce öleyim, şehit olayım diyorlar. İşte bizim mağlup olmamızın sebebi budur demiştim. Müslümanlar şecaat sahibiydiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Mekke'de Müslümanlar, büyük bir kesim Müslüman, bir kısmı Habeşistan'a, bir kısmı Medine'ye hicret etmiş ve Mekke'de çok az bir Müslüman kalmıştı. Hazreti Ömer de onlardan birisiydi. Ve kendisinin de hicret etmesine izin verildiği zaman, kılıcını kuşandı ve geldi Mekke'de, Kabe'de büyük kafirlerin önünde. Bütün kafirler Mekke'de toplanmışlar, Kabe'de toplanmışlar. Kabe'nin etrafında halka halka oturmuşlardı. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, hepsi oraya toplanmışlardı. Ömer radıyallahu anh gitti. Daha evvel yaptığını yaptı. Daha evvel de İslam'a ilk girdiği gün aynısını yapmıştı. Demişti ki ey Allah'ın Resulü, kaç kişi olduk? Seninle beraber 40 kişi olduk ey Ömer dedikleri zaman. Demişti ki öyleyse daha neyi bekliyoruz ya Resulallah? Gidelim Kabe'de namaz kılalım herkesin ortasından. Şecaat sahibi Ömer. Davanın şecaatli insanlara ihtiyacı olduğunu anlamış bir Ömer. Eğer herkes beklerse, eğer herkes başkasının öne çıkmasını beklerse, hiçbir zaman davanın hakim olamayacağını anlamış Ömer. Aynı şekilde kılıcını kuşandı ve hicret esnasında gitti Kabe'ye. Dedi ki ey kafirler, ey burunları kırlasıcalar, vallahi ben işte Medine'ye gidiyorum. Eğer içinizden karısını dul bırakmak isteyen varsa, çocuğunu yetim bırakmak isteyen varsa benim peşimden gelsin. Hazreti Ömer, kafirlerin kalbine korku salıyordu böyle insanlar. Belki 1000 kişinin başaramadığını başarıyordu böyle insanlar. Tek başına bir milletin kalbine korku salabiliyorlardı. Şecaat sahibi insanlardılar. Madem ki davanız büyüktür, öyleyse şecaat sahibi olmak zorundasınız. Ve hiç kimse onun peşinden gidememişti. Hiç kimse, belki 100 kişi olarak gidebilirlerdi ama yine de gidemediler. 1000 kişinin başaramadığını başaran insanlar vardır. Tek başına saflara hücum eden, düşmanın kalesine hücum eden insanlar vardır. Bu insanlar şecaat sahibi insanlardır. Bugün İslami hareketin mensupları, İslam hizmetin mensupları bilsinler ki şecaat sahibi insanlara ihtiyaç var. Evet, Müslüman akıllı insandır. Müslüman kendisini gereksiz yere tehlikeye atan insan değildir. Müslüman planlı çalışan insandır. Müslüman bir defa ortaya çıkar ama tam çıkar. Fakat Müslüman aynı zamanda şecaatli insandır. Şecaat sahibi olduğunu gösterir. Yerini ve zamanını bilir. Gerektiği zaman ben varım der kimsenin olmadığı yerde. Kim var denildiği zaman Necip Fazıl'ın dediği gibi sağa sola bakmadan benim olmadığım yerde kimse yoktur anlayışı içerisinde olan bir nesil. Şecaat sahibi bir nesil. Kendisini feda etmekten çekinmeyen bir nesil. Zübeyr bin Avvam radıyallahu anh gibi Mekke'de işkence görmüş, vücudu hasırlara sarılmış, hasıra ateş vermişler, vücudu yanmış, vücudundan çıkan yağlarla hasır sönmüş, fakat şecaatinden bir şey kaybetmemiş. Efendimizin ölüm haberini kendisine bildirilmiş Mekke'de. Efendimizin öldürüldüğü haberim veya kafirler tarafından tutulduğu haberi bazı rivayetlere göre kendisine bildirildiği zaman deli gibi, İslam'ın delisi olan insanlar bunlar, kılıcını çekmiş ve hücum etmiş. Efendimiz'i kapıda görünce, yolda Efendimiz'i görür görmez ey Allah'ın Resulü sen hayatta mısın demişti. O da evet ey Zübeyir ben hayattayım, sana ne oldu, bu telaşın nedir dediği zaman vallahi dedi ya Resulallah senin için, bu telaşım senin içindir. Senin öldürüldüğün haberi geldi bana veya kafirler tarafından tutulduğun haberi geldi bana. Efendimiz buyurdu ki bu kılıçla ne yapacaktın ey Zübeyir? Dedi ki ey Allah'ın Resulü, vallahi kim önüme gelse öldürecektim. Önüme kim gelseydi kafirlerde hepsini öldürecektim. Sen öldükten sonra artık benim için hayatın bir kıymeti yoktur. Yiğit insanlar, şecaat sahibi insanlar, yere geldiği zaman tek başına ortaya çıkabilen insanlar, Müslümanların bugünlere doğru yaklaştığını görüyoruz. Bugünlere doğru yaklaşıyorlar. Dünyada çeşitli devletlerde çeşitli cemaatler ve yapılan İslami hizmetler büyüdükçe artık kafirin sabrı tükenmeye başlıyor. İşte en sonu birkaç gün evvel dünyanın bir yerinden öldürülen bir cemaatin liderim ve ondan sonra başka bir ülkede defnedilen bir cemaatin liderim. Şecaat sahibi insanlar, İsrail'den korkmayan, Amerika'dan korkmayan insanlar, Allah'tan korkan insanlar, bizim için iki güzelden birisi vardır diyebilen insanlar, ya gazilik veya şehitlik diyebilen insanlar. Madem ki bütün toplumu değiştirmeyi düşünüyorsunuz, madem ki bütün her şeyi yeni baştan yapmayı düşünüyorsunuz, o zaman şecaat sahibi olmak zorundasınız. O zaman her şeye katlanmak zorundasınız. Madem ki siz Müslümanın ülkesinde içki fabrikası olamaz diyorsunuz, öyleyse içki fabrikasına engel olabilmeniz için şecaat sahibi olmanız gerekmektedir. Madem ki siz benim ülkemde zina evleri olamaz diyorsunuz, madem ki benim ülkemde Ayşelerle Fatmalar zina evlerinde fuhuş yaptırılamazlar, Ayşeler Fatmalar bu yola düşürülemezler diyorsunuz, madem ki siz büyük davayı omuzlamışsınız, öyleyse şecaat sahibi olmak zorundasınız. Bilesiniz ki her zaman böyle izin verilmeyecek. Bilesiniz ki her zaman güzel konuşmalara izin verilmeyecek. Bilesiniz ki her zaman güzel anlattığınız zaman insanlar iman etmeyecek. Çünkü onların işine gelmemektedir. Biraz evvel Aşa'nın rivayetini naklettim. Zinayı haram kılıyor Muhammed dediler. Benim ona ihtiyacım yok dedi. Belki de ihtiyar olduğu için. Ama sonra içkiye de izin vermiyor Muhammed dediler. Ha öyle mi dedim? Öyle mi dedi? Evet. İnsanların eşit olduğunu savunuyordu. İnsanların, zenginlerin fakirlere vermesi gereken bir zekatı olduğunu savunuyordu Peygamberimiz. Bunu duyunca öyle mi dediler? Bizimle köleler aynı mı dediler? Kadınlarla çocuklar aynı mı dediler? Aynı yerde mi oturacağız bundan sonra dediler? Aynı yerde saf saf namaz mı kılacağız dediler? Evet. İslam'a teslim oldukları takdirde o zaman kendi makamlarından inmeleri gerekecek. Buna kolay kolay razı olacaklarını mı sanıyorsunuz? Sadece nasihatla bu noktaya geleceklerini mi sanıyorsunuz? Kendi saltanatlarını bırakacaklarını mı sanıyorsunuz? Her gün milyarlar kazanmayı terk edeceklerini mi sanıyorsunuz? Her gün yaptıkları ahlaksızlıkları bırakacaklarını mı sanıyorsunuz? Madem ki böyle değil, öyleyse şecaat sahibi olmak zorundasınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ashabına şecaatiyle örnek oluyordu. Hiç kimsenin namaz kılamadığı zamanlarda o gidip Kabe'de namaz kılabiliyordu. Savaş meydanında ondan daha kahraman yoktu. Hazreti Ali'nin ifadesiyle savaşın çok kızıştığı saatlerde, gözlerin yerinden fırladığı saatlerde, kafaların kellelerin uçtuğu saatlerde, ortalık kan gölüne döndüğü saatlerde, o zaman bizler Resulullah'ın yanına kendimizi atıyorduk. Çünkü onun yanında daha emniyetli oluyorduk. Çünkü içimizden hiçbirisi onun kadar düşmana yakın savaşmıyordu. İçimizden hiçbirisi onun kadar kahraman değildim. Evet Hazreti Ali büyük bir kahramandım. Şecaat sahibiydi. Onun kahramanlıkları tarihe geçmişti ama o bile diyor ki Allah'ın Resulü'nden daha kahraman değildik. Onun kadar cesur değildik. Onun kadar şecaat sahibi değildik. Kendimizi onunla koruyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deyken bir gece bir ses duyulmuş, korkunç bir ses. Ve herkes hayretler içerisinde bu ses nereden geldi, bu ses neyin nesidir diye beklerken, o sesin geldiği tarafa doğru çıkalım mı çıkmayalım mı diye düşünürken, hazırlıklarını yaparlarken bir de baktılar ki Efendimiz atın üzerinde geliyor. Eğersiz bir at, çıplak bir atın üzerinde geliyor Efendimiz. Elinde de bir kılıç parıl parıl parıldıyor. Ve onlara diyor ki, korkmayın bir şey yok. Korkmayın bir şey yok, ben gittim ve geldim. Sizler daha düşünürken ben gittim ve geldim. Ve hiçbir şey olmadığını gördüm, korkmanıza gerek yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, herkesin korktuğu saatlerde yerinden kalkabiliyordu. Herkesin oturduğu saatlerde yerinden kalkıyor. Herkesin kalktığı saatlerde de oturabiliyordu. Herkesin kaçtığı saatlerde o ben Muhammed'im diyordu. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum diyordu Huneyn gününden. Ashab-ı kiram dağılmıştı Huneyn'in. Huneyn'de Müslümanlar büyük bir mağlubiyetle karşı karşıya kalacaklardı, az kalsın. Çünkü onlar bir an için kendi çokluklarıyla övünmeye başlamışlardı. Sayımız çok, herhalde artık mağlup olmayız diyorlardı. Bedir'deyken böyle dememişlerdi, Allah onları galip kılmıştı. Uhud'dayken böyle demediler ama ganimet peşine düştükleri için Allah onları bir tokat vurmuştu. Hendek'te böyle demediler, sayımız çok demediler. Çünkü sayıları azdı, Allah onları galip kılmıştı. Ama Huneyn'de çoklukları onların kendilerine güvenmesini sağlamıştı. Ve sanmışlardı ki çoklukla savaş kazanılıyor. Allah Azze ve Celle onlara bir tokat vurmuştu. Şefkat tokadı, kendilerine gelsinler diye. Ve düşman aniden bir baskın yapmış sabah namazının karanlığından. Her taraftan oklar yağmaya başlamış. Ve Müslümanlar perişan bir şekilde gerisin geriye kaçmaya başlamışlardı. İşte Efendimizin etrafında sadece birkaç kişi kalmıştı. Ve Efendimiz dimdik yerinde duruyordu. Geriye kaçmıyordu. Ve ben Muhammed'im diyordu. Ben Allah'ın Resulüyüm diyordu. Abbas'a emrediyordu. Ey Abbas, çağır insanları. Toplansınlar tekrar benim etrafımda. Abbas radıyallahu anh sesi gür bir insandı. Ey Bakara ashabı diyordu. Ey Akabe ashabı. Allah'ın Resulü buradadır, geliniz. İki tane önemli mevki. Birisinde insanların yerinden kalkamadığı bir mevki. Herkesin düşündüğü, acaba çıkayım mı çıkmayayım mı? Bu korkunç ses neyin nesidir dediği bir zamanda Efendimiz oradan geliyordu. Herkesin dağıldığı, kaçtığı bir saatte Efendimiz yerinden kımıldamıyordu. Müslümanlar şecaat sahibi olsunlar diye Allah Resulü böyle örnek oluyordu insanlara. Savaşta en önde gidiyordu. Düşmanla en yakın savaşan oydu. Ve Müslümanlar ondan örnek alıyorlardı. Madem ki tüm dünyayı değiştirmek arzusundasınız, madem ki bir hizmet yapma arzusundasınız, öyleyse bu şecaate sahip olmak zorundasınız. Şecaat sadece düşman karşısında olan bir şecaat değildir. Şecaat mala karşı da bir kahramanlıktır. Şecaat karşı cinse karşı olan bir şecaattır. Şecaatın nev'ileri vardır. Kadınlara karşı şecaat sahibi olabilmek, onlara karşı kahramanlık yapabilmek, yani onlara teslim olmamak, yani nefse teslim olmamak. Sahabiler böyleydiler. Kadınların karşısında teslim olmuyorlardı. Nefislerine teslim olmuyorlardı. Mal verin denildiği zaman mala teslim olmuyorlardı. Kimisi 700 devesini bağışlıyordu bir anda. Kimisi bir devesi vardı, onu bağışlıyordu. Kimisinin o da yoktu, hurması vardı, hurmasını bağışlıyordu. Malın karşısında kahramandılar. Kadınların karşısında kahramandılar. Halid bin Velid'in dediğini diyebiliyorlardı. Sevdiğim bir gelinin bulunduğu odaya beni götüren gece, muhacirlerle yaptığım bir savaştan, bir savaş yapacağım geceden daha sevimli değildir. Zifaf gecesi benim için daha sevimli değildir. Muhacirlerle beraber yaptığım bir savaştan, öyle bir geceden savaş yaptığım bir geceden daha sevimli değildir. Şecaat sahibi oluyorlardı Müslümanlar. Karılarının karşısında teslim olmuyorlardı. Nefislerine teslim olmuyorlardı. Makama teslim olmuyorlardı. Halid bin Velid'i görevden aldığı zaman Hazreti Ömer sesini çıkarmıyordu. Bu orduda bir nefer olabilir miyim diyordu sadece. Bu orduda olayım da, Allah'ın Resulü'nün halifesinin ordusunda olayım da, isterse er olayım, bir komutan olmama gerek yok diyordu. Fakat onu da olamazsın dediği zaman, o zaman da orduyu bırakıp verilen emri yerine getiriyordu. Makamın karşısında kahramandılar. Kadınların karşısında kahramandılar. Paranın, malın, mülkün karşısında kahramandılar. Allah da onlara yardım ediyordu. Ebu Ducane radıyallahu anh, Efendimiz bir savaşta bu kılıcı benden kim alacak ve bu kılıcın hakkını kim verecek demiştim. Hazreti Ömer ben demişti ya Resulallah. Ben o kılıcı alırım ve o kılıcın hakkını veririm inşallah. Efendimiz sesini çıkarmadı, kılıcını ona teslim etmedim. Bunun üzerine Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh Efendimizin halasının oğlu. O dedi ki ben ya Resulallah bana teslim et. O kılıcın hakkını vereceğimi umarım. Efendimiz yine seslenmedi, yine o teslim etmedi kılıcını. Sonra Ebu Ducane radıyallahu anh dedi ki ey Allah'ın Resulü ben o kılıcın hakkını vereceğimi umarım. Efendimiz kılıcı ona teslim ettim. Dedi ki ey Allah'ın Resulü bu kılıcın hakkı nedir? Efendimiz buyurdu ki bu kılıcın hakkı benim kılıcımı almış olan kişinin hakkı düşmanın önünde kaçmamasıdır. Ve ölünceye kadar savaşmasıdır. Ebu Ducane bu teklifi kabul ettim. Ve savaşa girdim. Önüne gelenleri biçmeye başlamıştı. Ebu Ducane Allah'ın aslanlarından olmuştu. Allah'ın Resulü'nün kılıcıyla önüne gelenleri biçmeye başlamıştı. Ve Zübeyir radıyallahu anh diyor ki ben merak ettim. Allah'ın Resulü'nü hatta biraz da gücenmiştim. Çünkü ben Allah'ın Resulü'nün halasının oğluydum. Ve bana kılıcı teslim etmemişti. Ebu Ducane'nin marifeti nedir ki dedim kendimce. Benden üstünlüğü nedir ki acaba ona verdi bana vermedim. Ve onu takip etmeye başladım. Ebu Ducane'nin bir adeti vardı. Savaşa girdiği zaman alnına bir kırmızı sarık sarardı. Kırmızı bir nişane koyardı ki tanınsın diye. Ebu Ducane geliyor desinler diye. Allah'ın aslanı geliyor desinler diye böyle yapardı. Zübeyir de onu takip ediyordu. Acaba Allah Resulü kılıcı ona niye verdi? Onun sarığından, onun başına sarmış olduğu alametten tanımaya başlamıştı kendisini. Hep onu takip ediyordu. Ve baktı ki gerçekten de Ebu Ducane düşmanı biçer gibi biçmeye başlamıştı. O zaman Allah Resulü'nün neden ona verdiğini anlamıştı. Ve demişti ki kendi kendine, vallahi Allah Resulü benden daha iyi bilir. Allah Resulü eğer ona verdiyse muhakkak gibi bir bildiği vardır. Ve Ebu Ducane bütün düşmanı, önüne gelen herkesi temizlemeye başlamış. O sırada sahabilerden birisi içinden şunu geçirmişti. Keşke şu Müslümanların yaralılarını öldüren şu kafir onunla karşılaşsa da onu da gebertsem. Onun duası kabul olmuştu. Ebu Ducane ile karşı karşıya kalıvermişti o kafir. Onun görevi esir olan yahut da yaralanmış olan Müslümanları öldürmekti. Hangi Müslüman yaralanmışsa, yere düşmüşse onu teslim almak, onu öldürmek. Ebu Ducane onunla karşılaşmış ve onu da bir kılıçta kafasını uçurmuştu. O Müslümanın duası bu şekilde kabul olmuştu. Sonra safları yarmış ta karşı tarafa kadar geçmişti. Uhud savaşında kadınların olduğu tarafa kadar varmıştı. Araplar kadınlarını da yanlarına alırlardı savaşa giderlerken. Kadınları arka saflara koyarlardı ki erkekler iyi savaşsınlar diye. Ve kadınlara bakan erkekler iyi savaşıyorlardı ama Ebu Ducane'nin karşısında dayanamıyorlardı. Ebu Ducane onların kadınların yanına kadar vardı. Kadın, Ebu Süfyan'ın karısı Hint yardım istedi. Etrafındaki erkeklerden fakat kimse onun karşısına çıkamadı. Ebu Ducane onun başına kılıcı kaldırdı. Fakat Allah onu öldürmesine müsaade etmedi. Kadının imdat istediğini ve kimsenin yardıma gelmediğini görünce Ebu Ducane ona acıdı ve ona merhamet ettim. Çünkü Allah Azze ve Celle daha sonra İslam'a girecek olan bir kadının öldürülmesini istememiştim. Daha sonra bu kadın İslam'a girmiştim. Ve Efendimiz'i güldüren bir kadındım. Daha sonra Hamza radıyallahu anh'ın ölümüne sebep olan kadın, onun ciğerini çıkartıp ağzına çiğneyen kadın, kendisinin akrabasını öldürdüğü için Hamza radıyallahu anh, onun yerde yatan ölüsünü paramparça edip, onun ciğerini çıkartıp çiğneyen kadın. Ama Allah Azze ve Celle gene de ona iman nasip etmek istemiştim. Ve Ebu Ducane'nin onu öldürmesine müsaade etmemiştim. Müslümanlar savaşlarda birbirlerinin önüne geçiyorlar, birbirlerinin arkasına geçmiyorlardı. Benim yapmadığımı kimseye yapamaz diyorlardı. Hazreti Ali radıyallahu anh Uhud savaşında kafirlerin önde gelenleriyle savaşıyor. Hendek savaşında kafirlerin önde gelenleriyle savaşıyor. Araplardaki adet üzere savaş başlamadan evvel iki taraftan da kuvvetli bir pehlivan, kuvvetli bir savaşçı çıkıyor ve ikisi önce savaşıyorlardı. Önce onlar savaşıyorlar. Ondan sonra da asıl ordular savaşmaya başlıyorlardı. Hendek Savaşı'nda Amr bin Abdüvet adında müşriklerin önde gelen kahramanlarından bir isim. Hendek'in karşı tarafına gelmiş ve benim karşıma çıkacak bir bahadırınız yok mu demiştim. Kim benim karşıma çıkacak? Ey Mekkeliler, ey Medineliler, kim benim karşıma çıkacak? Hazreti Ali dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bana izin verir misin? Ben onunla dövüşmek istiyorum. Efendimiz seslenmedim. Dedi ki, ey Ali, ona Amr derler. Ona Amr derler, ey Ali, çok kuvvetli bir insandır. Onun karşısında durabilecek insan yoktur. Çok kuvvetlidir. Savaşmayı çok iyi bilir. Fakat ses çıkmadı başka kimseden. Efendimiz bekliyordu ki Ali'den daha kuvvetlim. Çünkü Hazreti Ali o zaman daha gençtim. Ondan daha kuvvetli birisi çıksın. Kimseden ses çıkmayınca, çünkü karşıdaki hakikaten çok kuvvetli bir insandı. Amr bin Abdüvek derlerdim. Belki 100 kişiye bedel insan olarak tanınırdım. Hazreti Ali bunun üzerine tekrar ey Allah'ın Resulü bana izin ver demiştim. Şecaat sahibi Haydar denilen Ali radıyallahu anh, kendisine Haydar denmişti. Haydar yani aslan. Aslanın Arapçada 500 tane ismi var. Onlardan birisi de Haydar'dır. Haydar denildi kendisine, Allah'ın aslanım. Ey Allah'ın Resulü dedi, bana izin ver ben çıkayım. Efendimiz gene izin vermedi. Ey Ali, ona Amr derler dedi. Sonra kimseden ses çıkmayınca hala o kafir oradan meydan okuyor. Ey Ebu Talib'in neslim, ey Abdülmuttalib'in nesli, sizden çıkacak kimse yok mudur karşıma? Efendimiz gene başkalarından bekliyordu. Fakat Hazreti Ali yine dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bana izin verir misin? Artık Efendimiz ona izin verdi. Müslümanlar savaşa giderken, ölüme giderken sevgilisiyle buluşmak isteyen insan gibi gidiyorlardı. Sanki sevgilisine şiir okuyarak gidiyorlardı. Bugünkü aşıklar maşuklarına şiir okuyorlar. Bugünkü erkekler sevgililerine şiir okuyorlar. Bugünkü erkekler sevgililerine şiir okumak için şiir ezberliyorlar. Şiirler yazıyorlar. Halbuki o günkü sahabiler ise onlar da sevgililerine şiir yazıyorlardı. Onların sevgilisi Allah'tı. Şiir okuyarak Allah'ın huzuruna gitmek istiyorlardı. Eğer ölürsem Allah'ın huzurunda şiir okuyarak öleyim. Ve şiir okuyarak ona meydan okudu. Ey Amr, bil ki senin karşında korkak bir insan yoktur. Ey Amr, bil ki sana inşallah öyle bir yara açacağım ki vücudunda senden sonraki insanlara destan olacak. Bu şekilde şiir okuyarak senin karşında feraset sahibi, basiret sahibi bir insan vardır. Acele etme ey Amr diyordu. Acele etme. Senin karşına Ali geliyor. Acele etme diyordu. Sevgilisi sanki buluşmak için giden bir insan gibiydim. Belki biraz sonra şehit olacaktı. Belki biraz sonra kafası gövdesine ayrılacaktı ama sanki o sevgilisiyle buluşmaya gidiyordu. Bu insanların halini anlamak gerçekten çok zor. Bu insanlar sanki zifaf gecesine gidiyorlar ölüme giderken. Sanki bu insanlar, sanki bunlara milyarlar verilecek gibi gidiyorlar. Çünkü bunlar cenneti anlamışlardı. Çünkü bunlar Musa Aleyhisselam'ın Allah'a sorması gibi, ya Rabbi, mümin kullarına dünyada eziyet çektiriyorsun ya Rabbi, mümin kullarının rızkını daraltıyorsun, onların başına bir sürü musibet getiriyorsun ya Rabbi, nedendir ya Rabbi? Böyle dediği zaman Allah Azze ve Celle demişti ki, ey Musa, şöyle bir bak ver. Baktı Musa Aleyhisselam, ben cennetten bir yeri gördüm. Dedi ki, ey Musa, nasıl şimdi görüşün değişti mi? Dedi ki, ya Rabbi, vallahi sen bir insanın ellerini ayaklarını kessen onu yüzüstü kıyamete kadar süründürsen, yarattığın günden beri kıyamete kadar onu böyle süründürsen, sonunda gireceği yer burasıysa vallahi hiçbir şey hatırlamayacaktır ya Rabbi. Hiçbir şey hatırlamayacaktır. Sonunda gireceği yer burasıysa ya Rabbi, bir sahabinin ifadesiyle o siyah gözlü hurilere varmak istiyorum diyordu. Neden? Neden bütün malının mülkünü harcıyorsun dediler. Neden her şeyini harcıyorsun, canını harcadığın gibi? Hiçbir şey bırakmıyorsun evlatlarına, senin evladın yok mu dediler. Niye hanımına bir şey bırakmıyorsun dediler. Vallahi dedi, başkalarının fakirleri, başkalarının çocukları benimkilerden daha az değerli değildir. Vallahi dedi, ben hurilere kavuşmak istiyorum. Vallahi ben çocuklarıma mal bırakmak için hurileri kaybetmek istemiyorum. O büyük gözlü kara kaşlı kara gözlü hurilere varmak istiyorum demiştim. Hazreti Ali şiir okuyarak gidiyordu çünkü hurilere varacağını biliyordu. Bizim için belki bir hayal olan, belki bir efsane gibi dinlediğimiz bu hadiseler veya cennet, ahiret, ahirete iman onlar için gerçekten gözleriyle görür gibi olmuşlardı. Onlar için bu kadar önemli bir hakikat haline gelmişti. Belki görseydiler, cenneti görüp de gelseydiler bu kadar imanları artmayacaktı. Belki Allah'ı görseydiler imanlarında bir artış olmayacaktı. Onlar Musa'nın ümmeti gibi değildiler. Len nu'mine hatta nerallah cehreten. Ey Musa, sana inanmayız. Asla sana inanmayız demişlerdi. Ancak Allah'ı görünce sana inanırız. Ama müminler ise sanki Allah'ı görmüşlerdi. Sanki cenneti görmüşlerdi. Onlar bu şekilde iman etmişlerdi. Amr bin Abdüvet ile karşılaşan Hazreti Ali radıyallahu anh, onunla kısa bir çarpışmadan sonra Amr ona büyük bir darbe vurmuş ve Hazreti Ali'nin kalkanını paramparça etmiş, fakat kendi kılıcı da onun kalkanı içinde kalmıştı. Bunun üzerine Hazreti Ali de ona bir darbe vurmuş ve o şekilde o kafiri cehenneme göndermişti. Müslümanlar şecaat sahibiydiler. Korkmuyorlardı. Katade bin Numan radıyallahu anh gibi Allah Resulü'nü koruyabilmek için kendisini siper ediyordu. Allah Resulü'nün önünden tehlike geldiği zaman kendisini ona siper ediyor, yüzünü ona doğru çeviriyordu. Atılan oklara doğru yüzünü çeviriyordu. Arkadan oklar geldiği zaman arkaya doğru dönüyordu. Hatta bu şekilde devam ede sonunda bir ok geldi, gözüne saplandı. Kendi gözündeki yuvarlak önüne akıverdim. Koparmak istediler. Akan gözünü koparmak istediler. Fakat aramızda Allah'ın Resulü vardır dediler. Ona bir soralım bakalım Allah'ın Resulü ne yapacak? Allah'ın Resulüne gittiler. Ey Allah'ın Resulü dediler. Katade seni korumak için sana kendisini siper yaptı ya Resulallah. Senin için siper olurken gözüne bir ok saplandı ya Resulallah. Efendimiz onu görünce ağlamaya başladı. Kendisi için siper olan, gözünü kaybeden insanı görünce ağlamaya başladı. Ashabını seviyordu Allah'ın Resulü. Onlar da Resulullah'ı seviyorlardı. Onlarla beraber olmuştu hayatı boyunca. Onların kanı onun kanıydı. Onların mezarlığı onun mezarı olacaktı. Ağlamaya başladı ve mübarek elleriyle Allah'a dua etmeye başladı. Ya Rabbi dedim. Katade senin bir kulundur ya Rabbi. Katade senin Resulünü korumak için bu hale gelmiştir ya Rabbi. Senin Resulünü korumak için kendini siper etmiştir ya Rabbi. Onun gözüne şifa ver ya Rabbi. Ve kendi elleriyle onun gözünün yerine koydu. Belki bugün organ nakli için bir işaret olabilir. Onun gözünü kendi yerine koyuverdi. Ve dua etti ya Rabbi dedi. Onun gözünü gözlerini en güzel yap ya Rabbi. Onun gözünü gözlerini en güzel yap. Onun gözünü gözlerini en keskini yap ya Rabbi. Gerçekten de Katade radıyallahu anh diyor ki, o gözüm diğer gözümden daha güzel oldu daha sonradan. Daha güzel oldu ve daha keskin görmeye başladım. Allah'ın Resulü'nün duası kabul olmuştu. Allah'ın Resulü'nü korumak için şecaat sahibi olursa bir Müslüman, Allah nasıl olur da onun gözünü korumaz? Allah nasıl olur da Resulullah'ın duasını kabul etmez? Müslümanlar sadece asr-ı saadette kahraman değildiler. Ondan sonra tabi'in devrinde, tebe-ü tabi'in devrinde ve hatta 20. asırda bu kadar küfrün saltanatı altında, bu kadar cahiliye kültürü altında, bu kadar televizyonun bombardımanı altında, bu kadar medyanın bombardımanı altında, okullarda verilen cahiliye kültürüne rağmen, fakat gene de bu asırda bile mücahitler çıktı. Bu asırda bile şecaat sahibi insanlar çıktı. Bu asırda bile tükürün o kafirlerin suratına diyen insanlar çıktı. Seyyid Kutup Rahimehullah idama mahkum olduğu zaman Abdülnasır'a suikast tertip etmek suçundan güya, böyle bir suikast planı olmadığı halde eğer sizi idam etmek istiyorlarsa bahane çoktur. Cebinize biraz esrar koyarlar, esrarcı derler. Evinize esrar koyarlar, yoklama yapıyoruz derler. Ondan sonra sizi esrarcılıkla suçlarlar. Sizi eğer suçlamak istiyorlarsa onlar için yollar çoktur. Çünkü onların Allah'ı yoktur. Allah'ı olmayanın için yol çoktur. Suikast tertip edecektim dediler, idama mahkum ettiler. Ve sonra Abdülnasır'dan bir haber gelmişti kendisine. İdama mahkum olduğu hapishanede beklerken idam gününü, eğer dediler, eğer Abdülnasır'dan özür dilersen halkın gözü önünde, o zaman seni affedecek. Şecaat sahibi Seyyid Kutup Rahimahullah, korkusuz, sevgilisine giden bir insan gibi Rabbine kavuşmak istiyor. Kardeşini göndermişler yanına, git abini memnun et. Abini razı et de ne olur özür dilesin de kurtulsun. Ona ihtiyacımız var. Onun gibi insan her zaman gelmez demişlerdi ama yine kabul etmemiştim. Evet, belki benden daha hayırlı insanlar gelecek. Belki ben onların önünde bir engelim. Belki ben benden sonrakilere kötü örnek olurum. Belki ben şecaatimle, belki ben ölümümle daha büyük bir hizmet yapmış olurum. Teklifi kabul etmemiştim. Ve demişti ki, tarihi bir söz söylemişti. Bir Müslüman bir münafıktan asla özür dilemez demişti. Bir Müslüman bir münafıktan özür dilemez. Müslümanım dediği halde, bayrak ezan dediği halde, cuma namazına gittiği halde ama münafık olan bir kafirden Müslüman özür dilemez demiştim. Şecaatini ortaya koymuştu. Ve o şekilde şehit olmaya razı olmuştu. Sadece bir kelime söyleseydi kurtulacaktı. Ama şecaat Müslümanın vasfıdır. Şecaat Müslümanın azığıdır. Şecaatsiz bu dava yürümeyecektir. Muhakkak şecaat sahibi insanlara ihtiyaç vardır. Bediüzzaman rahimehullah 20. asrın şecaat sahibi insanlarından olarak 1. meclisin açılışı sırasında, ilk meclisin açılışı biliyorsunuz şimdiki gibi değildi. O zaman daha laikler ipleri ellerine almadıkları için, bütün ipleri ellerine almadıklarından dolayı, bütün makamları ellerine geçirmediklerinden dolayı münafıklık yapıyorlardı o zaman. Cuma namazı kılarak açıyorlardı meclisi. Cuma namazı cuma günü açıyorlardı. Tekbir sesleriyle açıyorlardı. Ama ondan sonra ipleri ellerine geçirdikten sonra böyle yapmadılar. Ondan sonra Allah diyenlere, Allah'ın adına yemin etmek isteyenlere izin vermediler. Ondan sonra hatta Allah diyenler bir zamanlar suç işlemiş sayılıyordu. Allah demek laikliğe aykırı olarak görülmeye başlanmıştım. İşte o meclisin birincisi. O birinci mecliste Ankara hükümetini desteklediği için Bediüzzaman rahimahullah, Kuvayi Milliye Hareketi'ni desteklediği için o meclisin açılışına davet edilmiş ve Mustafa Kemal tarafından kendisine çık bir konuşma yap denmiştim. Çık bir konuşma yap. Sen alim bir insansın. Bize bir şeyler söyle. Bediüzzaman çıktı. Ve dedi ki, ey bu şerefli milletin mebuslarım. Ey bu şerefli milletin milletvekillerim. Allah size bir nimet verdi. Sizi düşmandan kurtardım. Gerekir ki bu nimete karşı şükrünü ifa edesiniz. Düşmandan sizi kurtaran Allah'a karşılık şükrünü ifa etmeniz gerekir. Madem ki Allah sizi bu düşmanlardan kurtardı, öyleyse namazınızı kılınız. İçinizden bazıları namaz kılmıyorlar. Derhal namaza başlasınlar. Yoksa nimetler geri alınır elinizden demiştim. Ey bu şerefli milletin mebusları, içinizden namaz kılmayanlar var, namaz kılınız demişti. Ve kürsüden aşağıya inmiştim. Sonra Mustafa Kemal kendisine demişti ki, ey hocam, ben seni alim bir hoca sanıyordum. Ben seni aydın bir hoca sanıyordum. Fakat sen de çıktın diğerleri gibi söyledin. Sen de çıktın basit hocalar gibi konuştun, namazdan bahsettin. Halbuki ben seni aydın bir insan sanmıştım. Ben senden başka şeyler beklemiştim. Bediüzzaman diyor ki anlattım anlamadım. Anlattım anlamadım, namazın ehemmiyetini anlattım kendisine. Fakat baktım anlamaya niyeti yok. Baktım biliyor, anlamak istemiyor. O zaman dedim ki paşa, İslam'da imandan sonra en yüksek hakikat namazdır. Namaz kılmayan haindir, hainse merduttur dedim. Şecaat sahibi Bediüzzaman. Şecaat sahibiydim. Korkmuyordu karşısında kim olursa olsun. Doğruysa söylediği şey, o onu biliyordu sadece. Paşa diyebiliyordu karşısındaki insana. Tıpkı bizim her zaman övdüğümüz, Kur'an'ın övmüş olduğu sihirbazlar gibi. Firavun'un sihirbazları gibi. Onlar Musa Aleyhisselam'ın, Allah'ın Musa'ya verdiği mucizeyi gördükleri zaman secdeye kapanmışlardı. فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ Onlar hemen secdeye kapanıverdiler. Ve dediler ki قَالُوا اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Alemler Rabbine iman ettik. Rabbi Musa ve Harun. Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Bunun üzerine Firavun demişti ki onlara biliyorsunuz. Siz dedi bana sormadan mı iman ettiniz? Benden izin almadan mı iman ettiniz? Daima müstekbirlerin, kafirlerin, tağutların tavrı bu olmuştur. İman edebilmeniz için onlara sormanız lazım. İman etmeniz için, imanınızı izhar etmeniz için. Yoksa iman kalpte olan bir şey olarak kaldığı müddetçe tabii ki kimse bilemez zaten. Elbette ki eğer siz imanınızı açıklamıyorsanız, elbette ki siz kumru gibi düşünüyorsanız sadece, elbette ki o zaman size kimse karışmayacaktır. Ve zaten kimse o imanı bilmeyecektir. Ama siz eğer imanınızı izhar ediyorsanız, elbette onlardan izin almanız gerekecektir. Elbette bu vakfı eğer onlardan izin almadan kurarsanız, elbette bu insanları buraya toplayamazsınız. Eğer siz benden izin almadan iman ederseniz, o zaman ben sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestiririm. Siz bana sormadan mı iman ettiniz demiştim. Sizi hurma kütüklerine astıracağım demişti. Onlar da dediler ki قَالُوا لَا دَيْرِ Zararı yok, istediğini yap. Çünkü biz اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُقَالِبُونَ Biz Rabbimize çevrileceğiz. Nasıl da Rabbimize gideceğiz? Öyleyse istediğini yap. İşte onların göstermiş olduğu tavır. Her zaman övüyoruz onları. Her zaman anlatıyoruz. Kur'an onlardan birkaç yerde bahsediyor. İşte belki sihirbazlar kadar, Musa'ya iman eden o sihirbazlar kadar belki samimi Müslümandı Bediüzzaman. Belki bu asrın sahabisiydi. Belki bu asrın Seyyid Kutupları, Bediüzzamanları, Mevdudileri, Hasan el-Bennaları ve daha ismi tarihe geçmemiş olan binlerce alim ve müştehit, Şeyh Said gibi şapka devrimine karşı geldiği için idam olan alimler, Kur'an kaldırıldığı için idam olan alimler, bunlar şecaat sahibi olan insanlardılar. Müslümanlar sadece sahabi devrinde şecaat sahibi değildiler. Her zaman şecaat sahibi insanlar çıkıyordu aramızdan. Bugün İslami hareket kuvvetlendikçe böyle insanlara ihtiyaç artmaktadır. Eğer siz ülkenizden içkinin kaldırılmasını isterseniz, eğer siz ülkenizden kafirin kanunlarını kaldırıp İslam'ın kanunlarını hakim kılmak isterseniz, o zaman bu uğurda fetva verecek olan bir ulema konseyi kurmak isterseniz ve bu fetvaya uyacak insanlar oluşturmak isterseniz, eğer siz içki fabrikasına üzüm vermek haramdır fetvasını vermek isterseniz, o zaman sizin şecaat sahibi olmanız gerekecektir. Allah cümlemizi şecaat sahibi olan kullarından eylesin. Bu zamanda 20. asrın sahabisi gibi kendisini feda eden, İslam'ı koruyan, İslam için kendini siper eden kullarından olmayı nasip eylesin. Lillahi Teala el-Fatiha.